Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerdir.
Yeni Şeyler rehberinden herkese merhaba. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın açılışında da sizlerle beraberiz. Enteresan bir haftaya başlıyoruz. Denizlerimiz sümüksü, salyamsı bir şeyle kaplı. 1 Haziran'da ne olmuş? Bir soru önergesi verilmiş. CHP tarafından hazırlanan bir soru önergesi. Denmiş ki ya biz bunu bir araştırsak mı acaba diye. Ondan sonra ne olmuş? AKP ve MHP oylarıyla reddedilmiş bunun araştırılması. Şimdi az önce sevgili Duygu haberleri okurken söyledi. Dedi ki AK Parti bir soru önergesi, araştırma ekibi kuruyormuş. Denizlerimize neden müsilaj geliyor diye. Yani hani bazı şeyler vardır içinde politika sokulmasın falan deniyor ya ülkede bol bol. Her şeyin, her yerin içinde politika var. Ama politikayı esas sokmayacağımız, sokmamamız gereken alanlar da var efendim. Bugünkü programımızın açılışında bu konuya değineceğiz. Şimdi hattımızda çok çok çok değerli bir konuğumuz var. AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı. Merhabalar Recep Bey.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum efendim. Evet, zor zamanlardan geçiyoruz ülkecek. Zor zamanlardan geçerken daha da zor zamanlarımız olmasın diye bir takım önlemler almak konusunda durumundayız. Depremde bu konuların başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde olası İstanbul depremi ulusal tahliye planı sanırım hazırlandı. Bu konuda çalışmalar yapıldı. Bu konudaki çalışmalar ne düzeyde? Sizden bunu sorarak başlayalım mı?
Tabii ki. Şimdi bu İstanbul tahliye planı aslında İstanbul'da olası bir depremin planlamasının bir parçası ama son dönemde ön plana çıkarıldı. Bunun iki sebebi var. Bir, vatandaşımızın bundan haberi olması ve olası bir depremden sonra tahliye planının nasıl olacağını ve bu planlamayı bilmesi. İkincisi de İstanbul'daki depreme ilgiyi arttırıp insanlarımızın orada yaşayanların hazırlıklarını tamamlaması için süreci biraz hızlandırmak. Bu plan bir İstanbul depremi olduktan sonra eğer beklenen büyüklükte bir deprem meydana gelirse orada bir kaos olacak ve oradaki imkanların yetersiz kalmasıyla birlikte insanlarımız şehirden çıkmak isteyeceklerdir. Bunun bir kaos halinde değil bir plan dahilinde olması için bu planlama yapıldı ve daha sonra da bunlar tatbikatlarla pekiştirilecek.
Anladım. Yani aslında burada tartıştığımız şey yapılan plan İstanbul'dan biz nasıl kaçarız deprem sonrasındaki planı, yanılmıyorum değil mi?
Evet, aslında kaçmak yerine daha düzenli nasıl oradan çıkarız.
Düzenli çıkmak diyelim, evet doğru söylüyorsunuz.
Evet. Çünkü zaten derdimiz kaçış başladığı andan itibaren trafikler kilitlenecek. Sadece gidiş değil, gelenler de İstanbul'a giremeyecek. Gelenlerden kastım arama kurtarma ekipleri, ilk yardım ekipleri, tıbbi müdahale ekipleri, kolluk kuvvetleri. Bunlar özellikle ilk anda müdahale edecek ve çok sayıda insana fayda sağlayacak ekipler olduğu için bu trafiğin kesilmemesi için böyle bir planlama öngörüldü.
Muhtemelen siz Bolu'dan Van'a kadar ilk müdahalelere bizzat katılmış kişilerden birisiniz. AKUT'un da içinde bu bilgi birikiminin olduğunu ben biliyorum. Neler yaşanıyor ilk anlarda? O gerçekten o tahliye ya da şehre giriş planları çok etkili, önemli değil mi?
Kesinlikle. Şimdi son 3-4 yıldır gerçekten ülkemizin politikası müdahaleden önlemeye yönelik daha net bir şekilde geçti. Bununla birlikte de planlamalar çalışılmaya başlandı. Biz de AKUT olarak gerçekten bu konuda önemli çalışmalar yapıyoruz. En son İzmir örneğinde olduğu gibi İzmir depreminde son 3 yıldır biz İzmir depremine hazırlık yapıyorduk planlama aşamasında. Orada bu tahliye konusunda evet. Çok iyi çalışmıştık ve bunun da faydasını gördük. Deprem olduktan 1,5-2 saat sonra ekiplerimiz enkaz üzerinde çalışmaya başladılar. Bu niçin bu kadar önemli? İlk saatler, ilk 6 saat gerçekten afetin yönetilmesi konusunda çok önemli saatler. Çünkü bu saatleri kontrol altına alırsanız ondan sonra yönetmek çok daha kolay oluyor. Bununla birlikte daha da önemlisi ilk saatlerde çok fazla insan kurtarabiliyorsunuz. Bu süre ilerledikten sonra enkaz altında kalan insanların çıkarılması çok daha zor oluyor. Çıkardıklarınızın canlı olma ihtimali daha az oluyor. O yüzden gerçekten afetlerde ilk saatler çok önemli. Bunun için de bu saatleri çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Bunun için de gerçekten tüm birimlerin koordinasyonda olan bir planlamanın yapılması çok önemli ki şu an bu işi AFAD yapıyor. 28 çalışma grubuyla birlikte ki bu tahliye planı sadece bir çalışma grubu. Bütün bu noktaları çok iyi planlayıp olası kaosları ortadan kaldırmak gerekiyor ki insan hayatını daha fazla kurtaralım.
Bu tahliye planı aslında deprem müdahale planının bir parçası değil mi? Genel ulusal deprem müdahale planının bir parçası diye düşünüyorum.
Evet, kesinlikle. Bizim şu an devletin oluşturduğu bir plan var. TAMP diye. Türkiye Afet Müdahale Planı. Bu Türkiye Afet Müdahale Planı'nda süreçler planlanıyor ve İstanbul'da bu Türkiye Afet Müdahale Planı içerisinde gerçekten çok önemli bir yer kaplıyor ve bunun için özel planlar yapıldı. İstanbul'un müdahale planı içinde söylediğiniz gibi buna yönelik de hem müdahale bölgeleri hem tahliye bölgeleri hem nasıl tahliye olacağı gerçekten çok ayrıntılı çalışıldı. Bununla ilgili uzun toplantılar yapıldı. Devlet burada işte bütün imkanlarını seferber etti. Karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu bütün bunlar planlandı ve bunların depremde nasıl etkileneceğini de çok bilmediğimiz için alternatifleri de planlandı. İnsanların bu tahliye noktaları nasıl gideceği, oradan nereye gidecekleri, hangi illerde gittikleri zaman destek görecekleri bu tahliye planının içerisinde. Yani biz orada insanları sadece çıkın demiyoruz. Tahliye oldukları zaman gittikleri bölgelerde onları bekleyen barınma alanları hazırlanıyor. Bu barınma alanlarında yemeleri, içmeleri, barınmaları da sağlanacak ki bu süreci doğru yönetebilelim. Bunun için de gerçekten güzel bir çalışma yapıldı.
Süper. Peki bu çalışmaların sonuçlarını inşallah biz görmeyiz. Yani inşallah başımıza böyle kötü bir şey gelmez ama hani bilim gösteriyor ki bu bir şekilde öyle ya da böyle bir depremle biz karşı karşıya kalacağız. Böylesi durumlara biz hazırlıklıyız gibi gözüküyor mu? En azından 20 sene öncesine göre daha iyi durumdayız diyebilir misiniz?
Kesinlikle diyebiliriz. Özellikle 20 sene öncesiyle kıyaslanamayacak durumdayız. Gerçekten çok ciddi gelişmeler oldu. Özellikle kamu binalarındaki iyileştirmeler, kentsel dönüşümler sağlandı ki kamu zaten hizmetini aksatmadığı sürece siz afeti kısmen yönetebilirsiniz. Ama bu sadece kamuyla bitmiyor. Burada yerel idarelerin ve bireylerin de yapması gereken hazırlıklar var. Ve İstanbul için bu gerçekten çok zor. Neden zor? Sizin bir afete hazırlanmak için en temel yapmanız gereken şey yaşadığınız binanın sağlam olması. İstanbul'daki binaların özellikle 25 yıldan daha eski binaların yapımı konusunda çok fazla bir bilgi yok. O yüzden bunların nasıl bir tepki verileceği de çok bilinmiyor. Bu sebepten bu binaların yenilenmesi gerekiyor. Ama bunu söylemek sözelde çok kolay ama bu çok ciddi bir bütçe istiyor. Yani birçok ülkenin devlet bütçesinden daha fazla bir bütçeye ihtiyaç var. Bu da tabii bizi karamsarlığa itmemesi gerekiyor. Bunu gerçekten devletin bir politika haline getirmesi, kentsel dönüşümü devletin, yerel idarelerin ve halkımızın birbirine güvenerek ortak bir çözümle iyileştirmesi gerekiyor ki biz acı çekmeyelim. Biraz önce söylediğiniz güzel bir şey. Umarım biz görmeyiz. Ama biz görmesek de çocuklarımız görecek, torunlarımız görecek. O yüzden biz görmeyecek olsak bile bizim bugünden bu hazırlıklarımızı tamamlamamız gerekiyor. Ben şöyle not veriyorum. Hani 99'a göre, 20 yıl öncesine göre 10 üzerinden 7 rundayız. Ama daha hazır değiliz. Tam olarak hazır değiliz. Ama iyi bir yol kat ettik. Çok da umutsuz olmamak gerekiyor.
Anladım ama yani tabii ki depremde ne olacağını %100 öngörmek imkansız ama mümkün olduğunca hazırlıklı olmalıyız ki. Yani işte bu noktada hani size de sık sık şahitliğinize danışmamın sebebi de şu, gerçekten bir şeyler olup olmadığını bilmemiz gerekiyor bizim. Yani içimizin rahat etmesi gerekiyor bir şekilde. Yani biz deprem olduğunda sıfır ya da bir değil, depreme ne kadar daha öncesinde hazır olmuş olduğumuzu hissedebilmemiz gerekiyor. Bu his de bana çok fazla devlet tarafından gelmiyor. O yüzden de hani sizin bilgilerinize, birikimlerinize sormak çok önemli benim için.
Şimdi son 2 yıldır bununla ilgili gerçekten çok gayretli bir çalışma var. Ama maalesef pandemi de işin içine girdiği için bu süreç biraz yavaş ilerledi. Afet hazırlık dediğimiz zaman biz hep şunu söylüyoruz. Yani bir ülkenin müdahale gücü çok yüksekse hazırlık kısmında eksiklikler var. Önemli olan da bu hazırlık kısmıdır. Zaten afet yönetimindeki en önemli süreç budur. Oysa biz ülkemizde nasıl müdahale ettik, ne kadar hızlı müdahale ettik hep bunları konuşuyoruz. İşte bir deprem olduğu zaman öncesini değil saatlerce o depremden canlı yayınlar yaparak nasıl kurtardığımızı kahramanları konuşuyoruz. Oysa ki bu gerçekten işin küçük kısmı. İşin çok önemli kısmı bu söylediğiniz devletin, yerel idarelerin ve vatandaşın birlikte öncesi yapması gerekenler. Zaten bunlar yapılmış olsa bu kahramanlara da ihtiyaç kalmayacak, bize de ihtiyaç kalmayacak. Çok daha mutlu olacağız bundan. Ama bu sürecin kesinlikle çok daha planlı bir şekilde yönetilmesi gerekiyor.
Şimdilik elimizdeki kahramanlar sizlersiniz. Sizlere gözümüz gibi bakıyoruz, pamuklara sarıp sarmalıyoruz. Umarım size ihtiyaç kalmaz Recep Şalcı.
Umarım ama biz hep hazırlıklarımızı bize ihtiyaç olacak gibi yapıyoruz. Hatta bazen şöyle diyoruz, Allah bize düşürmesin ama biz hep yarın bir deprem olacak gibi hazır bir şekilde insanlarımızın, vatandaşlarımızın tırnağına zarar gelmemesi için çalışıyoruz.
Çok teşekkür ediyorum efendim. Saygılar sunuyorum. Yaptığınız her çalışma için de size şahsım adına ve ülke adına çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyoruz.
Saygılar sunuyorum. Evet, AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı ile konuştuk efendim. Evet, neler oluyor, neler bitiyor deprem konusunda. Çünkü hiçbir zaman bizim gündemimizden çıkartmamız gereken konular bunlar. Şimdi buradan birazcık teknoloji konularına dönelim isterseniz. E-ticaret konusu biliyorsunuz her hafta düzenli işlediğimiz konulardan bir tanesi. Ve bu konuda yetkin, Türkiye'nin etkin isimlerinden birisi hattımızda şimdi. Propars şirketinin kurucu yöneticisi Engin Sezgin hattımızda. Merhabalar Engin Bey.
Merhabalar, selamlar, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Öncelikle sizi ve Propars'ı bir tanıyabilir miyiz efendim hızlıca?
Benim ismim Engin Sezgin, Propars'ın kurucu ortağıyım. Propars 2013'te İstanbul Üniversitesi Teknokent'te COSCET desteğiyle kuruldu. Ana görevi Türkiye'deki bir işletmenin dünyanın 54 noktasına ihracat yapmasını sağlayan bir çözümdür. Yazılım şirketiyiz, e-ticaret şirketiyiz. İnsanların dünyada e-ihracatta pazar yerleri diye adlandırılmış platformlar var. Amazon, eBay gibi herkesin biraz meşhur olarak duyduğu. Ama bunlar dışında da Avrupa'da ya da dünyada kullanılan pazar yerleri var. Mesela örnek Zalando diyoruz biz buna. Moda tarafında, fashion tarafında çalışan bir şirkettir. Yıllık 16 milyar dolar cirosu vardır. Türkiye'nin bir yıllık tekstil ihracatı kadar tek başına bir cirosu var. Biz burada şunu sağlıyoruz. Türkiye'deki bir tekstil üreticisi, bir mağaza kendi fiziki stoğundaki tüm ürünleri Propars'a Türkçe olarak giriyor, Türkçe olarak entegre ediyor. Propars'ta bu kullanıcının, bir mağazanın Avrupa'da Zalando, Amazon, eBay gibi dünyadaki bu e-ticaret platformlarında ürünlerin satışı açmasını sağlıyor. satışı açarken çevirilerini otomatik olarak gerçekleştiriyor. Ayakkabı numarası örnek 42 ise İngiltere 6 göstermesi gibi lokalizasyon ayarlarının tamamını otomatik olarak gerçekleştiriyor. Yani bir kullanıcı e-ticareti hiç bilmeden ya da sadece Türkçe bilerek dünyadaki bu 1 trilyon dolarlık pazara rahatlıkla giriş yapabiliyor. Giriş yaptıktan sonra ürünlerini satabiliyor. Stone'daki herhangi bir ürünün fiyatı değiştiğinde ya da Stone'a yeni bir ürün eklendiğinde bunların hepsini otomatik olarak gerçekleştiriyor. Propass da tam burada ustan uca bu ihracat sürecini yöneten bir sistemdir.
Valla yerelleştirme çok enteresan bir kelime. Hani insanlar çeviri filan gibi şeyler kullanıyorlar ama yerelleştirme bunun çok daha fazlasını kapsıyor. Benim bildiğim ve anladığım kadarıyla sizin de dediğiniz gibi. Yani mesela bir ülkenin ticari kurallarında, bir ülkenin insanının satın alma istek ve yetkilerini, yetkinliklerini göz önünde bulundurup o ürünlere bir şeyler yapmak gerekiyor değil mi?
Aynen. Orada şöyle, normalde kendi enginsezgin.com diye bir İngilizce sayfa açıp ürününüzü eklesiniz. Milyarlarca web sitesi arasında bulunmuyor. Burada ne yapmak gerekiyor? Artık internet çağındayız. Doğrudan kullanıcının direkt karşısına çıkmak gerekiyor ve onun istediği gibi karşısına çıkmak gerekiyor. Bizim burada kullandığımız araçlar nedir teknoloji olarak? Biz buna pazar yeri diyoruz. Mesela kullanacağı bilmez. Türkiye'deki çok kişi yani bunun farkında değil ama Türkiye'deki her şirket aslında Avrupa'da, dünyada farklı ülkelerde ticaret yapabilir. Hem yasal olarak da uygun buna. Biz burada kurulum işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Son kullanıcı görüyor. Son kullanıcı ayakkabı numarası alacak. Ayakkabı alacak. Örnek veriyorum İngiltere'deki bir kişi. Biz şimdi 42 numara ayakkabı diye kendisine karşısına çıkarsak anlamıyor. Ne kadar ürün çevirsek anlamıyor. O ne görmek istiyor? 6 diye görmek istiyor. Bir de yüzük alacak. Biz 20 numara yüzük diyoruz. Onlar diyor ki K1. Doğrudan dokunmak gerekiyor. Kullanıcı nasıl arıyorsa, nasıl istiyorsa satın alacak kullanıcı o şekilde bakmak gerekiyor. Biz de Propass olarak bunu sağlıyoruz. Biz yine Türkiye'de 43 numara giriyoruz ya da SB'den diyoruz. Satın alacak kullanıcı nasıl görmek istiyorsa doğrudan bunu göstermesini otomatik olarak sağlıyoruz. Bu aslında yaptığımız 100 birim işin belki 5'ini 10'unu kapsıyor ama doğrudan kullanıcıya dokunuyor, kullanıcının karşısına çıkartıyor. Burada bunu sağlıyoruz. Kullanıcı bir tane sipariş veriyor. SB'den sipariş veriyor. Bizim tarafta biz ne göndereceğimizi, ne iş yapacağımızı kendi stoğumuzda, faturamız, her şeyimiz önümüzde hazır şekilde görüyoruz. Propass tam olarak bunları sağlıyor. Stok yönetmesini, yeni ürün eklemesini,
sipariş yönetmesini. Türkçe bilerek... Türkçe bilerek ve kendi şey yaparak herhalde halledebiliyor değil mi? Yani ekstra bir şeyler bilmesi. Yani Türkiye'de her tekstilcinin Beymen ya da Vakko olması, her ne bileyim teknoloji şirketinin Apple olması mümkün değil herhalde.
Kesinlikle değil. Şöyle bir tane gerçek var. Şu an aslında büyük şirketler bu konuda biraz daha yavaş hareket ediyor ama normal girişimciler Türkiye'de mesela çok farklı şehirlerde yani yüzlerce kullanıcımız var. Örnek veriyorum Bursa'da bir tane otoyedek parça şirketi. Avrupa'da bildiğimiz her mahalleye, her şehirde geçiyorum, her mahalleye kargo gönderiyor. Bildiğiniz bir otoyedek parça. Vay be. Türkiye'den çok çok daha yüksek. Ya da mesela Hatay'da bir kullanıcımız var. Burada normal olarak şey üretiyor. Marangoz atölyesinde tavlalar, şeyler üretiyor. Okey takımları üretiyor. Kutuplara bile satış yapıyor. Düşünün. Ya da İstanbul Kuyumcu kentte yüzük üreticisi. Avrupa'nın her yerine ama her yerine yani göndermediği zaten şey kalmış diyebilirim. Her yere satış yapıyor.
Peki sizin üstünüzden yaratılan ticaretin bir hacmi hatırlıyor musunuz?
Çok özür dilerim.
Sizin üstünüzden yapılan ticaretin bir hacmini falan biliyor musunuz acaba?
Ya biz bunu aslında önceki seneler pek böyle söylemekten çekiniyorduk. Aylık böyle 300 tane 500 tane paket hareketleri vesaire diyorduk. Çekiniyorduk ama şimdi artık bunları böyle biz de yayınlamaya başlıyoruz onlarla ilgili. Mesela pandemi döneminde herkesin evde kapandı. Mayıs ayında Türkiye'den Avrupa'ya ve Amerika'ya totalde 38 bin adet gönderim yapılmış. Satış yapılmış.
38 bin.
Türkiye'de biz kapıya çıkıp kargo yönünde mağaza açmak vesaire dükkan açamıyordunuz. 38 bin adet gönderim yapılmış. Sadece Mayıs ayında. Bu nasıl şöyle...
Ve bu Türkiye'nin her tarafından değil mi? Belli bir tane bir şirketin yaptığı bir işten bahsetmiyoruz burada.
Yaklaşık olarak 480 civarında işletmenin yaptığı satış adresi bu. Süper. Türkiye'ye yayılmış. birden fazla şirketin yaptığı satır dedi. Bizim için de sevindirici, mutlu oluyoruz. Çünkü 1 TL'ye satmıyor, 8 TL'ye satıyor. Hem karlı olarak satıyor hem de güzel olarak satıyor. Avrupa'daki doğrudan kullanıcıya ya da Amerika'daki doğrudan son kullanıcıya satıyor. Yabancı kişiye ulaşıyor. Ve buna ulaşması
ve direkt
için
döviz girdisi sağlıyor.
Önünde hiçbir engel olmadan bunu yapabiliyor. Biz hep şeylere bakarız. Ulan, 3 sene önce biz yavaş yavaş duyurmaya başladık kendimizi. Test süreçlerimizde şeyimizi yaptık. Biz yaparken bir tane istatistik bizim dikkatimizi çekmişti. Çin'de bildiğimiz bir alibaba.com var. 11 Kasım Bekarlar Veda gününde. Adamlar yaklaşık 3-4 dakikada tüm dünyaya yaptığı satış bizim Türkiye'deki bir yıllık e-ticaret cirosuna denk geliyordu. 3-4 dakika içerisinde 7 milyar dolarlık bir ciro yaptı. Bizim bir yıllık ciromuza eşdeğer geldi. Ve satışın önemli bir kısmı dünyanın başka yerine sattı. Biz şu an AliExpress biliyoruz ama AliExpress dışında Amazon'da her yerde varlar. Ama her yerde şöyle problemli olarak varlar. Dünyanın öbür ucundan gönderdikleri için 40 günde 30 günde gönderiyorlar. Avrupa'dakiler ise Türkiye'den bu alışverişi yaparken fiyata hiç bakmıyor. Sipariş veriyor. Türkiye'den 2 günde Avrupa'nın her yerine gidiyor. Bir kargo. Bu kadar yakınlığın avantajı var. Yani biz Türkiye'de bir kemer satmak istediğimizde direkt olarak buradan 2 günde gönderiyoruz. Ama rakibimiz Çin'le bunu 40 günde gönderiyor. Yani sezon değişiyor, o kadar uzun. Onlar buna rağmen 3 dakikada bir ciroyu yaptılar. Biz Türkiye olarak bu konuda kendimizi son derece lokasyon olarak, üretim gücümüzden dolayı fiyat avantajı olarak ve karlılık olarak, ürün çeşitli olarak son derece yerli yerinde, son derece bütün Avrupa'nın bu trilyon dolarlık pazarına hükmedecek kadar yakın. Burada biz mesela şey korkusu vardır. Yabancı değil. Yabancı aslında çok büyük bir korku değil. Çin'de de açıkçası öyle büyük bir yabancı değil, yok. O 3 dakikada bizim ciromuzu yapan kişilerde öyle bir dil yeteneği, dil gücü yok.
Yok, zaten Çinli'den alışveriş yapanlar görmüşler durumu zaten. Hani otomatik çeviri makineleriyle, şunlarla bunlarla falan yapılan şeyler gerçekten de akıllara zarar sonuçlar veriyor, karşımıza çıkartıyor. Geçen bir politik bir şey aldım ben. Adamlar nasıl çevirmişlerse neyi, böyle bir teknolojik ürünün üstünde politika ile ilgili bir şeyler yazıyordu. Gülmekten yerlere yatmıştık arkadaşlar. Peki şunu sormak istiyorum. Sizin verdiğiniz hizmetlerin içinde satış yaptığınız ülkelerin regülasyonlarına mütekabiliyet var mı? Yani orada sorunları siz halledebiliyor musunuz?
Peki mevcut. Aslında Türkiye bulunduğu konu itibariyle Türkiye'deki vergi kayıtları tüm Avrupa'da, Amerika'da geçerli. Türkiye'deki bir kişi orada Türkiye'deki vergi fatura keserek satış yapabiliyor. Türkiye'ye ben gönderirken KDV vergi sıfır oluyor. Burada regülasyonu tek fark eden kısım var. Ödeme ayrıntısı var. Bununla ilgili ödeme ayrıntısıyla ilgili dünyada bilinen Payoneer gibi değişik ödeme şirketleri var. Bunları da onlarla çözüyoruz. Yani Türkiye'deki bir şirketin aslında Almanya'da ya da İngiltere'de satış yapmasını engelleyen bir faktör yok teknik olarak. Biz de burada normal teknoloji tarafımızın dışında yeni başlayan bir kişi sonuçta dil desteğinden sonra her şeyi sağlayan bir panel verdiğimiz gibi biz de şunu yapıyoruz. Kendi kurulum ekibimiz var. Kullanıcımızın bilgisayarına bağlanıyoruz. Diyoruz ki şu evraklarınızı hazırlayın. Normal ticaret odasından aldığı faaliyet belgesi, imza sürücüsü gibi. Bildiğiniz Türkçe evrakları yükleyerek yapıyoruz bunu.
Anladım. Siz bunu hallettirebilirsiniz. Peki sesiniz bu arada birazcık azaldı. Onu ben size söylemiş olayım. Son olarak size şunu da sormak istiyorum. Sizin müdahil olarak arttırdığınız ciro konusunda bir şey söyleyebilir misiniz? Yani siz olmasaydınız bu insanların işte atıyorum %5 daha aşağıda satış yaparlardı ya da %50 daha altında kalırlardı bugünkü fiyatlarının gibi bir şey söylemeniz söz konusu olabilir mi efendim?
Şöyle aslında bunu biraz daha önce söylemekten falan hep böyle şey yapıp geri durduk. Mesela bir tekstil üreticimiz var. 1500 tane ürünü var. Model. Her birinin renkleri, bedenleriyle birlikte yaklaşık olarak 20 bine yakın ürünü var. Bir tane sadece Amazon almaya bir ürün girmek yaklaşık olarak 15 dakika sürüyor. Yani kendisi elle girmeye kalksa 20 bin çarpı 15 dakika Almanya için. İspanya, İtalya, Fransa, Amerika bunların hepsini yan yana koyduğumuzda belki bir yıl sürecek, bir yıllık kadar sürecek. Ama biz bunu bizim panelimize yüklemek istediğinde bunu aynı gün onlarca ülkeye satış açabiliyor. Yani başlıyorum diyen kişi bir yıl zaten başlangıcında kazanıyor.
Anladım, anladım. Peki İkincisi, son olarak
ürün yükledi, store bitti, store güncellemesi, store değiştiğinde 54 farklı ülke tek tek işlem yapması gerekiyor. Biz bunu tek yerden yapıyoruz. Hiçbir şekilde manuel müdahale dahi gerekmiyor. Doğrudan muhasebe sistemine bağlantı yaparak yapıyoruz hem de. Bizim kullanıcımıza yani en büyük indikasyonu size... şey zaman yönetimi.
Zaman yönetimi. Peki elektronik ticaretin bu kadar fazla içinde biri olarak hani herkesin her tarafını, her değişik unsurlarını görmüş biri olarak Türkiye'de acilen elektronik ticaretin yukarıya çıkabilmesi için nelerin değişmesi gerekiyor? Böyle bir iki satırlık bir şey söyleyebilir misiniz?
Türkiye'deki onunla ilgili şunu söyleyebilirim. Aslında devlet tarafında çok fazla destek var. Kullanacağı mesela firmalar bunu bilmiyor. Vergi muafiyeti var, şey muafiyeti var, KDV muafiyeti var, teşvikler var. Burada aslında biraz da ben firmaların, işletmelerin biraz daha cesaretli olmasını bekliyorum. Sadece biraz daha cesaret. Nasıl internet üzerinden, İstanbul'dan Ankara'ya ürün satar gibi dünyanın her tarafına satış yapabilir. Arada bir engel yok. Arada aslında hiçbir fark yok. Ankara'daki Hatice teyzeyi de tanımıyorsunuz, Almanya'daki Hans'ı da tanımıyorsunuz. İnternet üzerinden satılıyor. Zaten pandemi ister istemez bizi e-ticarete 10 yıl ileri götürdü. İster istemez.
Evet.
Tabii bunun içerisinde kargodan vesaire sorunlar olabilir ama bunların hepsini ben aşılacağını düşünüyorum. Zaman içerisinde oturacağını düşünüyorum ama şu an itibariyle artık en büyük gördüğümüz şey firmaların İstanbul'dan Antalya'ya da Ankara'ya ürün satar gibi Almanya'ya, İspanya'ya, İtalya'ya satabildiğine inanması gerekiyor. Bu gerçek.
Evet, evet. Yani zihniyet dönüşümüyle her şey herhalde mümkün olabilecek. Engin Bey çok teşekkür ediyorum gerçekten verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Proparsa'da bu yolda başarılar diliyorum. Her başarı basamağında mutlaka sizinle tekrar bir araya gelip bu konuları konuşabilmek isteriz efendim.
Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. İyi yayınlar olsun size.
Çok sağ olun efendim, sağ olun. Evet efendim, e-ticaret dedik ama aslında bir girişim hikayesi bu. Herkesin girişim hikayesi. Çünkü girişimin girişilebilmesi için, bir yere doğru gidebilmesi için aslında para gelmesi lazım dışarıdan. Şimdi ama ya para gelmesi lazım tabii ki ama bunların kurulabilmesi için ilk o tekerin dönebilmesi de lazım. Şimdi bu konuda konuşalım istiyorum. Yanımızda, hattımızda Boğaziçi TTO'dan Ünal Aslan var. Merhabalar Ünal Bey.
Merhabalar Serhat Bey, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum efendim. Ünal Bey, öncelikle sizi ve kurumunuzu tanıyabilir miyiz efendim?
Tabii, Ünal Aslan ben. Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nde girişimcilik uzmanı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda sizin de biraz girişini yaptığınız Dream Big programının proje yürütücüsüyüm. Dream Big programından kısaca bahsetmek gerekirse... TÜBİTAK'ın 1512 koduyla daha önce bireysel genç girişim, şu an yeni adıyla ve yeni formatıyla girişimcilik destekleme programından bahsetmek istiyorum. Bu destek henüz şirketleşmemiş, fikir aşamasında olan girişimci adaylarının eğer bir teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirleri varsa bunları hayata geçirmesi için 200 bin TL'lik hibe desteği sağlayan bir program. Bu program %100 hibe, yani tamamı TÜBİTAK tarafından karşılanıyor ve Türkiye'deki ön ödemeli tek program, destek programları arasında. Proje kapsamında girişimcilerin yapması gereken aslında şu, maksimum 18 aylık bir iş planıyla TÜBİTAK'a başvurmaları. Bu önceden şöyle ilerleyen bir süreçti. Girişimciler doğrudan TÜBİTAK'a başvuru yapıyorlardı. 2016 yılında yapılan değişiklikle girişimciler artık uygulayıcı kuruluşlarla, ki Boğaziçi Üniversitesi olarak Dream Big markasıyla biz de bunlardan biriyiz. Pardon. Uygulayıcı kuruluşlara başvurularını yapıyorlar. Burada bir eğitim, mentorluk gibi bir süreç bekliyor onları. Sonrasında TÜBİTAK'a başvurularını yapıyorlar. Kimler başvurabiliyor, bundan bahsedeyim. Şu an için herhangi bir üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi veya herhangi bir yıl kısıtı olmaksızın bu programlardan mezun olmuş kişiler bu programa başvuru yapıp faydalanabiliyorlar. Başvurmaya engel iki durum var. Biri daha önce bu destekten faydalanmış olmak. Bir diğeri de başvuru aşamasındayken girişimcinin üzerinde bir şirket veya bir şirket ortaklığı olması diyebilirim. Hangi alanlarda girişimciler destekleniyor? TÜBİTAK'ın belirlediği 6 ana başlık var. Şöyle hızlıca sayayım bunları da. Akıllı ulaşım, akıllı üretim sistemleri, sağlık ve iyi yaşam, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim, sayısal dönüşüm, sürdürülebilir tarım ve beslenme. Aslında baktığımızda teknoloji odaklı bir iş fikri varsa bu 6 başlıktan birine dahil oluyor diyebiliriz. O yüzden teknoloji ve yenilik içeren sektör ve teknoloji bağımsız olarak her iş fikri bu programa başvurup faydalanabilir. TÜBİTAK nelere dikkat ediyor destek vereceği girişimcileri seçerken? İş fikri gerçekten bir teknoloji, bir yenilik içeriyor mu, buna bakıyor. Müşterilerini doğru tanımladı mı girişimci, buna bakıyor. Müşterinin ihtiyacını doğru anladı mı? Bu ihtiyacı şu an nasıl çözüyor girişimci? Rakipleri varsa bu pazarda onlar kimler ve onlarla nasıl rekabet edebilecek? Ekibinin yetkinlikleri, iş fikrinin gereksinimleriyle uygun mu? Ve hayata geçirmek istediği iş fikirlerinin gerçekten ticari bir potansiyeli var mı? TÜBİTAK bunlara bakıyor. 200 bin lira destek.
Vallahi şey olarak çok enteresan tabii.
Buyurun.
Sizin anlattığınız kadarıyla yani TÜBİTAK 6 tane alan belirlemiş. İşte ulaştırma gibi alanlar saydınız siz. Bu alanlarda benim sadece bir fikrimin ve sunum yeteneğimin ya da sunum yapacak bir kağıt kalemimin olması yeterli gibi görüyorum. Önden bir kurulum ücreti alabilmek için diye anlıyorum. Yanlış anlamamışım değil mi?
Çok haklısınız. TÜBİTAK'ın bu aşamadaki beklentisi teknoloji ve yenilik içeren bir iş fikrinizin olması. Ekibiniz tamamlanmış da olabilir, ekibinizin tamamlanma aşamasında da olabilirsiniz. Bu da kabul edilebilir bir durum. Yani ekibiniz ve iş fikriniz olması TÜBİTAK'a başvurmanız için yeterli diyebiliriz. 200 bin liralık destek içerisinde hangi kalem? 200 bin liralık destek içerisinde hangi kalemler var? Bunlardan bahsedeyim. Aslında iş fikrinizi hayata geçirmek için, yani ürününüzü, hizmetinizi geliştirmeniz için neye ihtiyacınız varsa TÜBİTAK bunu destekliyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz, bu ürünü hayata geçirmek için bir ekip kuracaksınız, ortaklar olabilir, çalışanlar olabilir. Bunların maaşlarını TÜBİTAK karşılıyor. Bunun dışında yurt içinden veya yurt dışından alacağınız danışmanlık hizmetlerini ya da farklı hizmet kalemleriniz varsa bunları destekliyor. Bir donanım girişimiyseniz işte alet teçhizat almanız gerekiyor, bunları destekliyor. Yazılım ve yayın alacaksanız bunları, işte malzeme saat giderleri, seyahat giderleri, bunların hepsini TÜBİTAK karşılıyor. 200 bin lirayı aşmamak kaydıyla tabii. Karşılamadığı kısımlarsa aslında ürün ve hizmetten ziyade daha çok pazarlama veya yan faaliyetler için ihtiyacınız olabilecek şeyler. Yani bunları da özetlemek gerekirse dağıtım, pazarlama, reklam giderleriniz, patent, marka tescil, üretime dönük bir altyapı hazırlıyorsanız bunu karşılamıyor. İnşaat, büro malzemeleri, mobilya gibi şeyleri karşılamıyor. İşte CE ve kalite belgelendirme giderlerini karşılamıyor. Telefon, internet, haberleşme.
Ya bu sizin temel kurulum ücretinizi karşılıyor diye anlıyorum ben. Temel kurulum şartlarınızı karşılıyor diye anlıyorum ki bu da özellikle saydığınız kitle için, gençler için çok elzem gibi geldi bana.
Evet, şöyle aslında ürün ve hizmeti yapmak için size bir 3D printer gerekiyorsa bunu da karşılıyor. Bir personel alacaksınız bunu da karşılıyor. 3D printer için filament alacaksınız, bunu da karşılıyor. Sadece pazarlama ve daha yan faaliyetleri karşılamıyor diyebilirim. Zaten desteklenmeyen giderler kısmında saydığım birçok şeyi eğer bir kuluçka merkezinde, bir teknoparka kabul aldığınız takdirde zaten ihtiyacınız kalmayan şeyler de olabiliyor.
Tabii,
örneğin büro malzemeleri, mobilya gibi şeyleri doğrudan buralardan edinebiliyorsunuz. Nasıl bir süreç?
Peki, 200 bin lira gibi karşılıksız bir kredinin verilmesi şirketlerin hayatında nasıl bir değişiklik yarattı? Elinizde böyle datalar var mı Ünal Bey?
Tabii TÜBİTAK'ın bu yıl başında yayınladığı datalar var. Şöyle özetlemem gerekirse 2012-2019 yılları arasındaki girişimcilerin başarılarına bakmışlar. Burada şöyle 2014-2019 yılları arasında. Bu 5 yıl içerisinde destek alan firmalar 958 milyon TL'lik yurt içi ve yurt dışı satış yapmışlar. Bu satışlarında %23'ü yani 223 milyonu yurt dışına satmışlar. Yani ihracat yapmışlar. Bu 200 bin TL'lik daha önce tabii farklı tutarlarda bir destek. Bu verilen sermaye desteğinin 7,14 katı kadar aslında bu firmalar ekonomiye girdi sağlamışlar. diyebiliriz.
Yani siz 1 lira yatırıyorsunuz, o adamlar 7 liralık ekonomiye geri dönüş yapıyorlar. Mükemmel bir şey bence. Çok iyi bir alım satım şeyi. Ya bu oranların ben yurt dışında olduğunu düşünmüyorum. Yani yurt dışında daha fazla paralar verip bunun daha azı çıktı alıyorlar gibi geliyor bana. Siz daha işin uzmanısınız. Sizde bu bilgi var mı?
Yurt dışı ile ilgili sayısal veri yok elimizde ama TÜBİTAK'ın en başarılı yürüyen programlarından biri BİK programı. O yüzden TÜBİTAK da artık marka olarak kullanıyor BİK adını. O yüzden bu BİK programına destek almanın sonrasında girişimcilerin hayata tutunmalarını, ölçeklemleri kolaylaştıracak çok farklı destekler de sağlıyor BİK programı. Yani aslında siz bir prime listeye girmiş oluyorsunuz BİK programından destek alarak. Hem sonraki başvurularda farklı bir kategoride değerlendiriyorsunuz, hem destek oranınız artıyor, hem farklı şeylerden muafiyet sağlıyor size vergi anlamında. O yüzden BİK'ten 200 bin lira almak hem ekonomiye katkı sağlıyor, hem de girişimcinin bu 200 bin lira dışında ödemeyeceği veya daha avantajlı olacağı çok farklı programlara da aracılık etmiş oluyor diyebilirim.
Yani bu bir kart vizit gibi de diyebiliriz değil mi bu 200 bin liralık programa?
Evet, evet, kesinlikle öyle. Yatırım alırken de farklı bir destekten faydalanabiliyorsunuz. İşte devam programı var 1507, işte KOBİ, ARGE başlangıç desteği. Orada daha farklı bir kategoride değerlendiriyorsunuz, destek alma oranınız artıyor. Böyle çeşitli avantajları var. Şu an bizim de programımız 15 Haziran'a kadar başvurularını alıyor. www.bowendreambig.com üzerinden alıyor başvurularımızı. 1 Haziran'a kadar biz de ön başvuru başvuruları ön değerlendirmemizi yapmış olacağız. Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde de programı aldığımız girişimcilere olgunlaştırma desteklerimizi sağlıyor olacağız. Bunların içinde şunlar var aslında. Yaklaşık 40 saatlik 10 başlıktan oluşan bir eğitimimiz var. Girişimci TÜBİTAK'a başvuru yapmak için bir iş planı hazırlayacak. Bu iş planı en doğru şekilde hazırlaması için ne gerekiyorsa bunlarla ilgili bilgiyi uygulamalı olarak girişimciniz alıyor olacak. Birebir mentor eşleştiriyoruz. Bu hem Boğaziçi'li başarılı iş insanları, başarılı girişimciler olabiliyor ya da sanayide belli pozisyonlara gelmiş insanlar olabiliyor. Bunun dışında bir de girişimciye bir danışman atıyoruz. Bu danışman da hem iş modelini kurgulamasına destek oluyor, hem de TÜBİTAK'ın istediği şekilde bir iş planı hazırlamasına destek oluyor. Eylül ayı içerisinde de TÜBİTAK aşamasına geçireceğimiz girişimcileri belirliyor olacağız. Bu girişimciler de Kasım ayında yapacakları sunumdan sonra Şubat ayında projelerine başlamış olacaklar TÜBİTAK destekli olarak.
Vallahi harikasınız. Son olarak aslında şunu da sormak istiyorum size. Şimdi TÜBİTAK'ın tek başına bu işlerle uğraşması fiilen imkansız. Bu yüzden de Boğaziçi gibi teknoloji transfer ofislerini sanırım devreye sokuyor. Sizin bu konuda elde ettiğiniz başarılar var mı? Yani şu kadar insana biz destek verdik, bu kadarı bundan destek alabildi, bunlar şuraya dönüştü gibi bir data var mı sizin elinizde?
Tabii biz şu an henüz İlk 3 çağır dönüm açıklandı. Bu 3 çağır döneminde 16 girişim bizim aracılığımızda TÜBİTAK'ın desteğini aldı. Bu girişimlerden şu an çok başarılı bir şekilde devam eden yatırım almış, 10 milyon TL'ye yakın yatırım almış girişimcimiz de var. Yurt dışından tamamen ihraç odaklı işler yapan, yani ekonomiye döviz kazandıran girişimcilerimiz var. İşte farklı patentler almış, bunları lisanslamaya çalışan girişimcilerimiz var. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi, mezunları ve akademisyenlerle bu programdan en çok destek alanlardan birisi. Böyle bir avantajımız da var Boğaziçi Üniversitesi olarak. Biz de olabildiğince bu kurumumuzdan gelen girişimci kültürünü Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olsun olmasın, bizim mezunluğumuz olsun olmasın, programımıza başvuran tüm girişimcilerin Boğaziçi ekosistemine de dahil etmeye çalışıyoruz diyebilirim.
Valla Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi'nden Ünal Aslan, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Herkesi de buraya çağırıyorum ben. Hani bir internet aramasına bakar, hayatınızı değiştirme isteğinize ve o hayata bakışınıza bakar. Çok teşekkür ederim efendim verdiğiniz değerli bilgiler için.
Biz teşekkür ederiz bu fırsatı sağladığınız için. Çok teşekkürler, iyi yayınlar, kolaylıklar, saygılar.
Saygılar sunuyorum, sağ olun. Evet, girişimler demişken evet ya, girişimlerden hiç korkmayalım. Girişimleri ben sürekli programı çıkartıyorum, sürekli de çıkartacağım. Bunu da size sözünü veriyorum. Neden? Çünkü Türkiye böyle ileri gidecek. Türkiye cep telefonunun yeni ekran kapasitesinin ne olduğunu bakarak değil, bu şekilde ileriye gidecek. Girişimlere sahip çıkarak, startupları ön plana çıkartarak gidecek. Şimdi artık startup seviyesini aşmış, neredeyse fenafüllah seviyesine gelmiş bir girişimi sizlerle tanıştırmak istiyorum. Hattımızda Tanrı Gülçay var. Merhabalar Tanrı Bey.
Merhabalar.
Merhabalar. Tanrı Bey, öncelikle sizi ve şirketinizi tanıyabilir miyiz?
Ben nazik sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin derin teknoloji merkezi Teknopark İstanbul'dan herkese tekrardan merhabalar. Müsaade ederseniz sözlerime Serhat Ayan Bey, size ve sizin nezdinizde Sputnik ailesine teşekkür ederek başlamak istiyorum. Türkiye'nin böylesine önemli, seçkin bir radyo programında dinleyicilerimizle buluşabilme şansına erişmek çok büyük bir onur. Nazik kabulünüz ve davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben Tamra Gürçay.
Biz teşekkür ederiz.
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesinden mezun oldum. Nano Silver'ın kurucu ortağıyım. Şirketimiz Nano Silver, Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi'nde kurulmuş bir Arge startup şirketidir. İleri malzemeler ve sağlık uygulamaları alanında faaliyet gösteren şirketimiz, farklı soy metal tozlarını nano boyutta üreterek ileri teknoloji, yeni nesil ve uzun süre etkili nanoteknolojik çözümler geliştirmektedir. Geliştirdiğimiz üretim tekniklerimiz 11. Uluslararası Nanoteknoloji Konferansı'nda yılın en iyi araştırma ödülüne layık görülmüştür. Sonrasında katıldığımız 6. Dünya Yeni Teknolojiler Konferansı'nda yılın araştırması seçilmiştir. Bu mutlulukları, başarıları ülkemize getirip yerli ve milli teknolojimizle ülkemizi temsil edebilmekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Nanoteknoloji üretim tekniklerimizin uluslararası başarılarına istinaden şirketimiz ve projemiz NASA'nın Mars projesi kapsamında açmış olduğu bilim yarışmasına katılmaya hak kazanmıştır. Nanoteknoloji harika, uzay araştırmalarında da çok uzun yıllardır kullanılmaktadır. 36 farklı ülkeden katılımcının sağladığı yarışmada şirketimiz projemizle birlikte 100 üzerinden 95 puan alarak NASA'nın Mars projesine katkı sağlamaya hak kazanmıştır. Her girişimin hayalidir fayda sağlamak, faydalı olabilmek. Biz de buralarda kazandığımız tecrübeler ve bilgiler ile başta ülkemize, Türkiye Uzay Ajansı'na, kendi vatandaşlarımıza ve tüm insanlara fayda sağlayabilmeyi hayal ediyoruz.
Süpersiniz. Valla o zaman şöyle bir şey yapalım. Şimdi biraz nanoteknolojinin ne olduğundan girelim. Biz böyle büyük büyük gezegenlere, büyük büyük uzaylara bakarken aslında yanı başımızdaki minik uzayları kaçırıyoruz. En aşağı seviyeye inmemiz lazım. Şimdi nano deyince bir kere 10 üzeri eksi 9 sayısını unutmamamız lazım değil mi? Metrenin 10 üzeri eksi 9 katı.
Doğru. Siz nanoteknoloji üzerine... yapmış olduğunuz çalışmalara ilginizi de biz yakinen takip ediyor. Ayrıyeten çok da ışığınızdan, bilginizden de yararlanıyoruz. Nano boyut söylediğiniz gibi en küçük boyu halidir. Diğer boyutlara nazaran, nano boyut diğer kendisinden büyük boyutlara nazaran nano boyuta indirildiğinde yüzey alanı genişlediği için çok daha etkili, çok daha sürdürülebilir ve çok daha uzun süre katkı fayda sağlayabilecek bir hal almaktadır. Biz mesela pandemi sürecinin yaratmış olduğu negatif etkiler ve bulaşıcılardan kurtulma ihtiyacının artmasından ötürü son dönemde nano gümüş üretimimize de hızlandırıp önem verdik. Nano gümüş...
Neden nano gümüş? Gümüşü,
şöyle bir sebebi var. Çünkü gümüş aslında antik Mısır'dan bugüne antibakteriyel, antiviral özelliği sebebiyle su saklama kapları, çatal bıçak takımları, yemek hazneleri, saklama hazneleri gibi farklı uygulamalarda kullanılmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında yaralı askerlerin yaralarının tedavisinde gümüş yapraklar kullanılmıştır. Veba salgınında aristokrat kesimin en az etkilenmesindeki en önemli faktörün gümüş çatal bıçak takımlarıyla yemek yemiş olmaları söylenmektedir. Biz de bu kadim bilgiyi Teknopark İstanbul bünyesinde derin ileri teknolojimizle buluşturarak nano haline getirdik. Nano gümüşle yaptığımız laboratuvar testlerinde antiviral, antibakteriyel, antifungal etkisini aylarca sürdürdüğünü görmekteyiz. Son dönemde birçok farklı alanda saha testlerimizi de gerçekleştirdik. Nano gümüşlü hijyen spreyleri yaratarak aslında bu Mars'ta kullanılan uluslararası ödüllere layık görülen teknolojimize aslında herkesin çantasına koyabileceği bir hale getirdik. Ürünümüzü kitlesel ulaşım araçları, elektrikli skuter firmaları, hastaneler, okullar ve ortak temas alanlarında denedik. Nano gümüşün şöyle bir durumu vardır. Temas edilen noktaları temassız yüzeyler haline getirmektedir. Yani uygulandığı yüzeyde gümüşten bir kalkan oluşturarak, tabi bu nano boyutta gözde görülemeyen bir kalkandır.
Tabii.
Kalkan oluşturarak en az 15 gün boyunca bir ameliyathane ortamı kadar uygulandığı yüzeyi steril halde tutmaktadır. Uzay araştırmalarında da bu özelliği sebebiyle kullanılır nano gümüş. Dünya dışı bir formu, bir canlıyı bulmak üzere gidilen uzay araştırmalarında dünyadan herhangi bir mikroorganizmayı oraya taşıyıp çalışmaları yanlış yönlendirmemesi çok önemlidir. Bu sebeple kullanılan ekipmanlar, yüzeyler, kıyafetler nano gümüşle kaplanır. Bizim de geliştirmiş olduğumuz üretim tekniğimiz, ki bilgi ve teknoloji aktarımının tamamını İstanbul Teknik Üniversitesi'nden gerçekleştirmekteyiz. Biz dünyadaki diğer örneklerine nazaran %100'ü doğal ekolojik yöntemlerle yapmaktayız nano üretimimize. Bu da günün sonunda yaratmış olduğumuz, ki 10 nanometre ile 100 nanometre arasında gerçek nanomateryallerdir ürettiğimiz maddelerimiz. Ve %100'ü doğal ekolojik yöntemlerle yaptığımız üretimimiz de reaksiyon sırasında veya reaksiyon sonrasında nano malzememizin içinde hiçbir artık atık kimyasal ürün kalmamaktadır. Bu da %99.9 saflıkta gerçek bir nano materyali mümkün kılmaktadır.
Alo.
Alo, duyabiliyor musunuz?
Evet. Geliyor sesiniz, evet.
Mesela şöyle bir durum vardı.
Buyurun, dinliyoruz sizi. Evet.
Sizin sorularınız da varsa ben onları da cevaplayabiliyor olmaktan da çok büyük mutluluk duyuyorum.
Tabii. Yani şunu soracaktım ben size aslında. Siz burada sadece bu işin geliştirilme metodlarını ve yöntemlerini mi geliştiriyorsunuz, yoksa bizzat kendiniz de bu ürünlerin ürün olarak hayata geçmesini sağlıyor musunuz?
Biz ürün olarak bizzat hayata geçirilmesini sağlıyoruz. Öncesinde kendi bünyemizde yerli milli teknolojimizle bunun ARGE çalışmasını geliştiriyoruz. Ondan sonra da bu ARGE çalışmamız sonucunda nihai ürünün üretimini de kendimiz yapıyoruz. Ki bu metot ve yöntemlerle nano malzemelerin üretimini kılan ilk ve tek şirketizdir. Ve geliştirmiş olduğumuz teknolojimizle, üretmiş olduğumuz malzemelerimizle medikal, uzay araştırmaları, robotik, hijyen, tekstil, dayanıklı tüketim, arıtma sistemleri, veterinerlik, sağlık uygulamaları gibi alanlara aslında biz bu ürünün tedariğini gerçekleştiriyoruz. Ve bunlarda...
Süper bir şey. Peki... Şunu görüyorum ben üzülerek, hani şey zamanı, pandeminin ilk çıktığı zamanlarda, geçen sene Mart ayı, Nisan ayı zamanlarında herkes bir şeyin üstüne nanoteknoloji yazmaya başladı. Nanoteknolojik maskeler falan. Arkadaş, yani öyle bir yazmasa mıydık acaba falan ben dedim ama çoğu etrafımdaki insana sözümü dinletemedim. Şimdi maalesef nanoteknolojinin böyle bir tarafı da var. Hani insanları inandırmakta zorluk çekiyorsunuz ya da insanlara öyle bir şey olmadığını inandırmakta da zorluk çekebiliyorsunuz. Çünkü nanoteknoloji 10^-9. Bak bul işte, orada var bu nanoteknoloji diyorlar. Hani ürünü biraz incelediğinizde aslında öyle bir şey olmadığını çok aşikar bir şekilde görüyorsunuz. Hazırlayan insanların nanoteknolojiyle yakından uzaktan alakası olmadığını hissedebiliyorsunuz en azından. Şimdi Türkiye'de siz özellikle sağlık alanında bunu yapmak istiyorsunuz. Ve bu konuda sanırım bazı regülasyonlar ya da bir alınmış kararlar vardır, değil mi?
Doğru. Kesinlikle var. Bu konuyla ilgili hem ülkemizde hem dünyada alınmış regülasyonlar vardır. Nano malzemeler dediğiniz gibi aslında... O yüzden ben demin 10 nanometre ile 100 nanometre arasında gerçek nanomateryaller üretiyoruz derken de aslında tam olarak bunu söyledim. Toplumu yanıltan ya da ürünlerin üzerine dediğiniz gibi nanoteknoloji yazan diğer ürünleri görüyoruz. Ayrıyeten ülkemizde ve dünyada da çok değerli nanoteknoloji kullanarak yapılmış ürünler de vardır. Bunların tamamını bir kenara koyarak söylüyorum bu cümlelerimi. Tabii. Çünkü ben Sabancı Üniversitesi mezunuyum. Sabancı Üniversitesi'nin nanoteknoloji binasına gördükçe, baktıkça da bugünlerin hayallerini de kuruyor oldum. Ülkemizde kurumların, üniversitelerin yapmış olduğu bu değerli çalışmaların yanında böyle her şeyin üstüne yazılmış olma durumunu biz de görüyoruz. Bunları tabii biz kendi bünyemizde yaptığımız araştırmalarla doğru olup olmadığını görebiliyoruz. Fakat bir tüketici gözüyle baktığımda onlar tabii ki de bunları dediğiniz gibi tam anlamıyla gerçekliğinden emin olamıyorlar. Bu sebeple aslında benim temennim bu ürünlerde araştırılarak ya da bu ürünlerin almış olduğu referanslara, bu ürünlerin bilimsel taraflarına mümkün olduğu kadar bakıp tercih etmeleri, hem kendi iyilikleri, faydaları için, hem de aslında bu teknolojilerin gelişip değerler katabilmesi adına çok önemli olduğuna inanıyorum.
Süpersiniz. Peki bundan sonra bu iş nereye doğru gider? Siz Nano Silver'ı nereye götürmek istiyorsunuz? Biraz bu planlarınızdan bahsedelim. Çünkü sizinki gibi şirketlerin yaşaması, daha da büyümesi lazım. Artık belli bir beklentiye de ulaştınız sonuçta, en azından benim tarafımdan.
Şöyle bir isteğimiz var. Biz çalışmalarımıza hiç durmadan devam ediyoruz. Amacımız, niyetimiz önce fayda sağlayabilmek. Ama nanoteknoloji konusunda ülkemizi dünya ligine taşımak için gerekli olan bütün çalışmalara devam ediyoruz. Dünya nanoteknoloji konusunda her geçen gün, teknoloji de geliştikçe çok hızla büyüyen bir durumda. Ve ileride şimdi nasıl teknolojik ürünlerde küçüldükçe sanki daha teknolojik olmuş gibi bir telefonlarımız küçülüyor, bilgisayarlarımız küçülüyor, harici diskler küçülüyor. Aslında farklı alanlarda da ileride nanoteknolojinin çok farklı yerlere geleceğini biz görüyoruz, biliyoruz. Çünkü bilimsel olarak bunlar kanıtlanmış, görülen, uzun yıllardır kullanılan yöntemlerdir. Artık bunları her geçen gün biraz daha tüketiciyle, sanayicilerle, üreticilerle buluşturulabileceğine biz eminiz. Bu yöntemde de kozmetik firmalarıyla biz şu an çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kendilerine nano vitaminler, nano asitler üretebilme konusunda, ilaç şirketleriyle veterinerlik alanında büyükbaş, küçükbaş, evcil hayvan için ilaç yapan şirketlerle biz işbirliklerimizi sürdürüyoruz. her geçen günde daha fazla çalışarak, daha fazla üreterek ülkemize çok farklı dünya liginde başarıları getirmeyi istiyoruz.
Tanrı Gürçay, gerçekten bu verdiğiniz değerli bilgiler için size çok teşekkür ediyorum. Böylesi bir şirketi Türkiye'nin ekonomisine kattığınız ve teknoloji dünyasına kattığınız için de size teşekkür ediyorum. Bizim radyomuzun kapıları size her zaman sonuna kadar açık. Ne zaman ki böylesi bir buluş yaptığınızda, böylesi bir ileriye doğru bir adım attığınızda lütfen mikrofonlarımıza gelin ve bunları anlatın efendim. Sizinki gibi başarı öykülerine hepimizin çok ihtiyacı var.
Çok çok teşekkür ediyorum. Ben sözlerimi bitirmeden önce de sonda zikrettiğim fakat başta gelen teşekkürümü burada anlatma şansına eriştiğim başarılarda eşsiz katkısı olan başta İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki değerli öğretim üyesi hocalarım, araştırma görevlilerine, Teknopark İstanbul ailesine, ekip arkadaşlarıma ve Türkiye'nin dört bir yanından projelerimize katkı sağlayan üniversite öğrencisi ve yeni mezun arkadaşlarıma teşekkürlerimle bitirmek istiyorum. Kendileri olmasaydı bu başarıların hiçbiri olamazdı. Biz çok daha büyük ve kocaman bir aileyiz. Bu vesileyle çok çok çok teşekkür ederek sevgi, selam ve hürmetlerimi iletiyorum.
Çok sağ olun efendim. Tanrı Gürçay, NanoSilver şirketinden. Evet, programımızın bu haftada böylece sonuna gelmiş olduk. Böylesi şirketlere çok ihtiyacımız var. Bu ihtiyacımız olan şirketlere ben hepsine ulaştıkça, hepsinin hayatını yakından inceliyorum çünkü. Sizler için mutlaka sizlerle buluşturacağım efendim. Sizlere bu şirketleri, başarı öykülerini anlatacağım. Sizin de bu başarı öykülerinin peşinden düşebileceğinizi, sizin de benzerlerini yaratabileceğinizi herkese gösterelim istiyorum. Evet, programın sonunda ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan yazarak tüm sosyal medya varlıkları üzerinden ulaşabilirsiniz. LinkedIn'inden, Facebook'undan, Twitter'ına kadar. Kapatırken Supertramp'tan Breakfast in America şarkısıyla veda ederim. Hepinize mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın. Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor. Saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz.
sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde.